Merhabalar, Dedi ve Ekledi Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bahsetmeyi seçtiğim şeyi aslında nasıl ve nereden anlatacağımı tam olarak bilmiyorum. O yüzden aslında bu girişi yaparak bir risk alıyorum. Belirsizlikle el sıkışıyorum yani. Ve aslında bugün de tam olarak bundan bahsedeceğim. Bir şeye başladığımda sonunda ne olacağını, o işin nereye varabileceğini bilemediğim, öngöremediğim halleri anlatacağım. O hallerin içinde de güvende hissedebilmeyi, kendime nasıl bunu öğrettiğimi ya da nasıl öğrenmek zorunda kaldığımı. Bu bahsettiğim güvende hissedebilmenin güveni, her şeyin güzel olacağına dair bir güven değil. Yani sırtımı kısmetime yaslamıyorum. Ya da her şeyi atlatabilecek kadar güçlü olduğum inancımdan da kaynaklanmıyor. Öyle bir güven de değil. Sırtımı kendime de yaslamıyorum. Yani bildiğim bir şeyden kaynaklanan teminat anlamında bir güven değil bu. Çünkü genelde güvende hissetmek için böyle şeylere ihtiyaç duyarız. İşte şansımıza, kendimize ya da bizden daha büyük bir şeyi sabit alırız. İşte bu inançtan gelen bir güven ve teminat prensibiyle çalışıyoruz. Yani diyoruz ki işte bu olduğu sürece bana bir şey olmaz. O beni korur. Onun sayesinde bir şekilde işler yoluna girer, tatlıya bağlanır diyoruz. Ne var ki bu her zaman çalışmıyor. Yani her zaman bu kadar iyimser bir yerden bakmak mümkün olmayabiliyor. Ya da inanca sırtını yaslamayacak kadar rasyonel biri olabiliyoruz. Ya da ahval ve şerait öyle içinden çıkılmaz bir halde oluyor ki gözümüze önceden güvendiklerimiz bile güvenilmez görünebiliyor. İşte burada beni bahsettiğim güven tanımı devreye giriyor. Güvensizliğe güvenmek, elinde her şeyin iyiye gideceğine dair bir kanıt, bir teminat yokken de yürümeye devam etmek. Adı konmuş bir kaynaktan değil, aksini yapamayıştan gelen bir cesaret. Yani başka türlüsü elimden gelmiyor mecburiyeti. Bir nevi tek yol devrim hali gibi de diyebiliriz. Bazen hakikaten deveyi gütmek mümkün olmaz. Yani illa diyarı terk etmek gerekir. Çünkü size bir şeyler olmuştur. İçeride bir şeyler değişmiştir. Bakış açınız, ihtiyacınız, belki oluşunuz bir dönüşüm içinde olabilir. Bunu bazen böyle hakikaten içeriden bir yerden hissederiz. Yani işte artık o işe gitmek için yataktan kalkmanız zor geliyor olabilir. Ya da bir heyecanınızı dönüp artık o kişiyle paylaşasınız gelmiyordur. Bunu ne yazık ki yüzülerek fark ederiz. O dinin ibadeti artık size zor geliyordur. Gibi gibi işte. Her neyse mevcut şartların içine artık sığamaz olmuşsunuzdur. Ruhun başka bir yere akmaya başladığını içeriden hissedebilirsiniz ve eğer bunun zamanı gelmişse şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilirsiniz. Ki bu bize bağlı bir şey de değildir. Çoğu zaman bazı şeylerin sadece zamanı gelir. Bazen de siz hiç fark etmezsiniz. Eski düzeninizin içinde öyle uykudayken dışarıdan, hayattan gelir tokat. Böyle bir gün bam diye işsiz kalabilirsiniz. Kovulabilirsiniz. Boşanabilirsiniz. TikTok'ta viral olabilirsiniz ki Rabbim isteyen herkese versin. Miras kalabilir, ölüm olabilir falan filan. Bunlar da kişisel tarihimizde kuşkusuz bir çağ kapatıp bir çağ açacaklardır. Her ne kadar bunları içimizde hissetmesek, geldiklerini öngöremesek de bazen hayatta bizim iyi ve kötü diye algıladığımız, yargıladığımız şekillerde hayatımızın gidişatına müdahale edebilir. Suları bulandırabilir. İçeriden ya da dışarıdan bu tür dönüşümler neredeyse hiçbir zaman kolay olmaz. Suyun yeniden durulması asla kolay olmaz. Tolstoy diyor ki, kahramanımız ya bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Yani kahramanımız ya hareket eder ya da dışarıdan hareket eden biri kahramanımıza değer. Ben diyorum ki ihtimaller artırılabilir ama her şekilde hikayeler hareket etmekle başlar, adım atmakla. Oturup hikayeniz üzerine düşünmekle başlamaz. Birçok kadim öğretinin yazdığına göre de bu yolculuğa koyulma hali kişiyi 30, 40 ve 50 yaşlarında bir yokluyor. Yani kocaman bir değişiklik, işte bir dönüm noktası, kırılma noktası gibi dışarıdan görünen ya da içeride yaşanan ama süre gelen gidişatı değiştirecek bir şey vuku buluyor bu yaşlarda. Bu arada bunlar, yani bu yaşlar olduğum yere en yakın yaşlar diye bunlardan bahsediyorum. Yoksa ileride de döngülerin kırıldığı, sancıların çekildiği bazı eşikler vardır. Onlardan da ömrüm vefa eder de ileride bahsederim inşallah. Şimdi bu 30, 40 ve 50'nin birer eşik, kadersel dönüm noktaları gibi çalışabildiğini söylüyor kadim bilgiler. Ben size bugün aralarından sadece birini anlatacağım. Bilin bakalım hangisi? Tahmin etmesi zor değil tabii ki. 30'lardan bahsedeceğim. 30'lar genelde varoluşsal bir krizle geliyor. Çünkü o noktaya kadar zaten biri olabilmek için temel seviye mücadeleler veriyorsun. Diyorsun ki ben toplumda böyle biri gibi görünmek istiyorum. İnsanlar bana bucu desin istiyorum. Mesleğini seçiyorsun. Ya da işte ben bağlanamıyorum ya, özgürlüğüme çok düşkünüm diyorsun. İlişkilerdeki rolünü seçiyorsun. Ay ben arkadaşlarıma çok değer veririm ama hata yaparlarsa da silerim diyorsun. Nasıl bir arkadaş olduğuna karar veriyorsun. Kin tutmam ama unutmam da diyorsun. Kişiliğine karar veriyorsun. Yani bir Sims karakteri gibi kendine derme çatma bir persona inşa ediyorsun 30'larına kadar. Ne var ki bu persona neredeyse hiçbir zaman aslını yansıtmıyor. Çünkü kararlar vererek, işte ben burada böyle konumlanayım madem diyerek yarattığın suni bir şey o. Zihinle karar verdiğin, sana bile ait olmayan özellikler. Sağa sola, annene babana, topluma, oraya buraya ait o özelliklerin hepsi. Sadece gözüne havalı göründüğü için ya da seni olduğundan daha güçlü gösterdiği için ağzına sakız ediyorsun bu lafları. Orada burada ben böyleyim, şöyleyim diye anlatıyorsun. Ama ruhun biliyor aslında öyle olmadığını. Öyle biri olmak istiyorsun ama. Böyle affeden ama unutmayan havalı biri. Buradaki büyük aptallık şu: içeride kırıldığın bir yer var ve kurcalasan orada inkar, öfke, işte çaresizlik gibi bir sürü duygu var. Onlarla çalışıp içeridekini iyileştireceğine bir Facebook aforizması üzerine benlik inşa ediyorsun. Ve bu hakikaten de bir süre seni idare ediyor. Sonra işte 30'larına geliyorsun ve sıkılıyorsun ya, en basit haliyle bundan. Sıkıcı bir şey bu çünkü. Aptalca bir şey. İşte 30'lar bu aptallığa devam mı tamam mı sorusu gibi çalışıyor. Bunu ben de demiyorum bu arada. Literatür diyor. 30 yaş sendromu diye bir şey var ve özetle ne oralı ne buralı olmak gibi bir şey. Araf yani. Artık çocuk değiliz. Orası kesin. Ama yetişkin demek de fazla iddialı bu yaşa. Çünkü yetişkinlik duygu ve eylemlerinin sorumluluğunu almak demek. Oralar bize hep yeni. Buralarda hep aklımız ne yaptık, ne yapmadık. En çok da ama ne yapacağız da. İlişkimiz yoksa yalnız kalacağım diye, işimiz yoksa başarısız olacağım diye korkuyoruz. Ne fazla hareketli ne çok sabitiz. Ve burası aynı zamanda ebeveynleri suçlamaya devam mı tamam mı noktası. Yani başkalarını, dış dünyanın şartlarını suçlamaya devam mı edeceksin, yoksa sorumluluğunu mu alacaksın hayatının? Bakılmayı, beslenmeyi, kurtarılmayı beklediğimiz o çocuk halin yerini duygularının ve eylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alan, işte kimseyi suçlamadan ve kimseyi beklemeden hem maddi hem manevi anlamda kendine yetebilen insanlar olmayı öğrendiğimiz bir evre 30'lar. İçerideki bizle görünen biz ne kadar örtüşüyor? İşte onu 20'lerden çok daha net görebildiğimiz bir yer. 30 senedir sevdiğinizi sandığınız şeyleri yapmaya devam edemeyeceğinizi fark ettiğiniz o ilk an, ya sıçtık diyorsunuz ya. Çok feci rahatım kaçacak yani, tadım kaçacak. Sonra bu hissi, yani bu rahatsızlık hissini takip edebiliriz. Nereden geliyor diye bakabiliriz ya da etmeyebiliriz. Bu ihtimal her zaman var. Kimse buna hazır olmak zorunda değil. Kimse içine dönüp kendi iç çalışmasını yapmak, çocukluğuyla yüzleşmek, yaralarını sarmak zorunda değil. En azından bu hayatında. Her gün o işe gitmek, o evlilikte kalmak, o arkadaşlığı sürdürmek, öyle biri olmak ne kadar ruhunu sıkıştırırsa sıkıştırsın, o alanın dışına çıkar çıkmaz başına geleceğini düşündüğü şeylerden öylesine korkabilir ki insan hiç hareket edemeyebilir hayatı boyunca. Değil 30'larda yani. O korku o kadar derinde bir yer ki çünkü. Tüm varlığı alarm veriyor. Gitme, çıkma bu alanın dışına. Gidersen başımıza bir şey gelir, kalmaya devam et, tehlike var. İşte bu güvenlik ihtiyacı yüzünden bir işe, bir ilişkiye, bir karaktere sıkışıp kalabilir insan. Ve ömrünün geri kalanında gerçekte olduğu kişiden kopuk, kalpten uzak, güvenli ve tek düze bir şekilde ölümü bekleyebilir. Burada yanlış bir şey yok. Yani tek bir dersi anlayabilmek için bile defalarca dünyayı deneyimliyor ruhumuz. Koca bir insanlık deneyimi için bir insan ömrü çok az bir süre bana kalırsa. Belki hayatlar boyu o cesaret çağrısına kulağımızı tıkadık. Ruhumuzun gerçek ihtiyaçlarının peşine düşmedik, düşemedik. Tutunduğumuz yapay bir benliğin peşinde ömürler geçirdik. Çünkü dünya hayatı insanı bunu yapar. Burada bir şekilde biri olmayı başardıysanız, o kimliğin arkasında rahat eder ve kendiniz hakkındaki gerçeklere bakmaya hiç zahmet etmeyebilirsiniz. Bu arada bu anlattıklarımın hiçbiri doğru olmayabilir. Sonuçta İnanç. Dünyaya gerçekten bir kere geliyor ve sonra da işimiz bitiyor olabilir. Bunu ispatlamanın ve bundan emin olmanın şu an için bilinen bir yolu yok. Ben de emin değilim ama kalbim, sezgilerim ve bilgilerim zamanla beni buna itti. Okudukça, öğrendikçe ve dünyayı gözlemledikçe aslında büyük oranda evrendeki her şeyin bu döngüsel desende işlediğini gördüm. Kafamı çevirdiğim her yerde bir döngü var. Biten ve yeniden başlayan şeylerden ibaret her şey. Döngüsel bir akış, doğrusal değil. Batı düşüncesi zamanın böyle hedefe fırlatılmış bir ok gibi dümdüz ilerlediğini iddia ediyor. Hint düşüncesinde zamanın bir çark gibi döndüğünü söylüyor. Yani bir çember gibi. Ben Hint düşüncesine daha yakınım. Evrenin işleyişinde rastgelelik olduğuna katiyen inanmıyorum. Sadece biz zihinlerimizle başını sonunu göremediğimiz, dolayısıyla da neden sonuç ilişkisini kuramadığımız şeylere rastgele diyoruz. Halbuki daha büyük, daha geniş, daha yukarıdan bir yerden aslında onun nedeni de, sonucu da, başlangıcı da, bitişi de, onu etkileyen ve ondan etkilenen diğer şeyler de belki açıkça görülebilir. Sadece onu biz göremiyoruz ve diyoruz ki ha, tamam, bu da böyle oldu. Nereden çıktı bu ya? Diyoruz. Çünkü zihin doğrusal çalışır ve sadece görebildiğini bilir. Ne zaman ki zihinden çıkar, kalbe geliriz, işte o zaman döngümüzü başlatmış oluruz. Bu Tolstoy'un yola çıkmak dediği şeydir. Kahramanımız bir yolculuğa çıkar. Burada size bir masal anlatmak istiyorum. Krallığın birinde bir prenses yaşıyor. Yediği önünde, yemediği ardında, keyfi yerinde derken her hikayede olduğu gibi bir gün ülkesi barbarlar tarafından istila ediliyor. Prensesin rahatı kaçıyor. Hiç istemiyor prenses alıştığı konforu bırakmayı, kurduğu düzeni yıkmayı, ama ülkesinde kalırsa da belki canından olacak. İstilacılar canını bağışlasa bile en iyi ihtimalle ruhunu satacak. Başkalarının düzeninde, onların kurallarıyla olmadığı biri gibi yaşayacak. Gitmek zorunda prenses. Korkudan ölse de eskiden prenses olarak yaşadığı hayatına kimsenin tanımadığı, bilmediği birisi gibi devam edecek olsa da yola koyuluyor. Yolda kim olduğunu düşünüyor. Ona artık kimse prenses demediğinde kim olacak? Kendini en baştan tanıması, anlaması ve dünyanın geri kalanına göstermesi gerekse de bilinmeze kafa tutuyor ama mecburiyetten, aksini yapamadığından. İşte bu mecburiyet, bu yol ayrımı herkes için bir gün kapıyı çalıyor. Kendi hayatını, ruhunu başkalarının hüküm ve kararlarına emanet etmeyen, kendine, varoluşuna sahip çıkma cesareti gösterenler bir gün bu yola çıkmak zorunda kalıyor. Ha, kendilerini güvende hissettiklerinden ya da çok korkusuz olduklarından da yola çıkmıyorlar. Yani dediğim gibi öyle sırtlarını dayadıkları bir şey, işte bir inançlar bütünü ya da yolun sonunda alacaklarından emin oldukları bir ödül yok. Hatta yolun sonuna varacaklarından emin bile değiller çoğu zaman ülkesini terk edenler. Ama korkularıyla beraber yol almayı yolda öğreniyorlar. Zamanla öğreniyorlar. O konforsuz yolda yürüdükçe hayatın onlara neler getirebileceğini, başlarına neler gelebileceğini bilmemekle barışıyorlar. Kimse yol göstermediğinde de yürümeye devam etmeyi, kat ettikleri mesafeyi kimse alkışlamasa da kendi haklarını kendilerine vermeyi öğreniyorlar bir şekilde. Ve tüm bunları göze aldıkları, cesur yürek oldukları için değil, diğer türlüsünü yapmak ellerinden gelmediği için böyle yapıyorlar. Çünkü sırf bildiği, tanıdık olduğu için topraklarını terk etmezlerse, bu riski almazlarsa, yola koyulmazlarsa ruhlarının esir düştüğü yavan bir hayatı yaşamayı beceremeyecekleri için kalamıyorlar. Ha, bu böyle olmaz ve bizi paralize eden korkularımız ve duygusal blokajlarımızdan sebep hareketsiz kalmayı seçersek, bunun da bir bedeli var. Konfor alanını terk edememenin insanı en içeride konforundan eden bir tarafı var, ironik bir şekilde. Böyle gözündeki ışığın yavaş yavaş sönmesi, dead inside dedikleri bir varoluş. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak, aynı insanların aynı sohbetlerinde aynı şeyleri konuşup aynı şeylerden şikayet ederek geçer zaman. Ölümü beklemek yani. Hayattan bir beklentisi, kendisi için bir hedefi, böyle içini canlandıran bir hayali. Yani normalinin dışında bir şey beklemiyor artık hayattan. Onu şaşırtacak, yaşamını değiştirecek, onu başka biri yapacak ihtimallerin varlığı bile aklına gelmiyor. Her gün aynı yatağa aynı düşüncelerle giriyor. Bu hayatın heyecanı meycanı yok yani özetle. Ve milyonlarca insan benim ölümü beklemek dediğim bu evrede takılıp kalıyor. Hayatın içinde donmuş bir şekilde zamanın geçişini izliyor. Çünkü hareket ederse başına bir şey gelebilir. Canı yanabilir. yanabilir, iflas edebilir, evliliği bozulabilir. İşte neyse, farazi konuşuyorum. Ama aklında muhakkak bir risk maliyeti var ki o yola çıkmıyor. Ya elindekinden de olursa diye ödü kopuyor. Ve öyle küçücük kalarak yaşamanın hakkını vermiyor. Halbuki yaşamak bir hak. İnsan olarak yapabileceklerinin, deneyimleyebileceklerinin, kendini yaşama cesaretinin nasıl bir şey olabileceğini hiç bilmeyecek. Ve o güvenli alanda kalabilmek adına kendine sunulan yaşama hakkından feragat edecek. Güvenli alanından çıkarsa alacağı riskin maliyeti büyük ihtimalle duygularıyla baş etmek olacak çünkü. En çok ayağımızın takıldığı yer orası değil mi? Bu podcast'i dinleyen yaş aralığına bakılırsa önemli bir kısmının güney ay düğümü yengeç. Yani bu demek oluyor ki çoğumuzun duygularla bir meselesi var. O yüzden duygular bu kadar gündemde. Duyguları yaşamaya izin vermek, ortaya çıkışlarını gözlemlemek gibi bir sürü pratik var etrafta. Çünkü yengeç duygularla ilgili. Güney ay düğümü dediğimiz şey de ruhumuzun ezbere bildiği şey. Bize tanıdık olanla ilgili. Gördüğünüz gibi ben de bir kova vurgulu oğlak olarak kadim bilgiyle teknolojinin sağladığı istatistiği birleştirdim. Çünkü neden? Kova yenilikle oğlakta gelenekle alakalı ve ne yaptım? Bir yargıya vardım. Dedim ki beni dinleyenlerin çoğunda duygular konusu tanıdık. Ve yargıya varmak, çıkarım yapmak enerjisi de yaydan geliyor. Demek ki kovalı, oğlaklı bir yükselen yay olarak bu sonuca varmam çok beklenmedik bir şey değil. Bu ara astroloji çalıştığım için gördüğüm her şeye bu perspektiften bakıyorum. Yaptığım her şeyi bu şekilde anlamlandırıyorum. Mazur görün. Fakat astroloji demişken. Şimdi burada size Chiron, Chiron ya da Chiron farklı şekillerde söylenebiliyor. Ben Chiron diyeceğim. Chiron'un hikayesinden bahsedeceğim size biraz da. Mitolojide yaralı şifacı olarak geçen Chiron'un babası Zeus. Zeus'u bilirsiniz, çapkınlığıyla ünlü, güçlü ve uslanmaz bir tanrı. Zeus bir gün bir nimf, yani su perisi olan Filira ile birlikte olabilmek için at kılığına giriyor. Bu ilişkiden doğan Chiron bir sentaur olarak dünyaya geliyor. Yani altı at üstü insan şeklinde bir canlı olarak doğuyor. Ve bu durum annenin hiç hoşuna gitmiyor. Bebekten aşırı tiksiniyor, çok çirkin buluyor anne bebeği ve evde onu istemiyor. Böylece Chiron annesi tarafından istenmeyerek ilk yarısını alıyor. Sonra diğer sentaurlarla büyüyor. İşte sentaurlar da bu arada çok akıllılar. Fenden, müzikten, ilimden, tıp, matematik, felsefe her şeyden anlıyorlar. Ayrıca Chiron'u da bazı kaynaklara göre Apollo yetiştiriyor. Dolayısıyla böyle Chiron'un ekstra güçleri de var. İşte bitkiler, kahinlik, bilgelik bir sürü şey de var. Yani 10 toynağında 10 marifet diyeceğim ama tanrılarla böyle konuşulmaz. Şaka yaptım. Neyse, Chiron bu arada Herkül'ü de eğitiyor. Yani bir sürü eğitimler veriyor çok donanımlı olduğu için. Herkül'e de iyi bir savaşçı olabilmesi için işte binicilik, oklu yaylı atışlar filan öğretiyor. Bir gün yine bir atış talimi esnasında Herkül'ün attığı ok yanlışlıkla Chiron'un bacağına isabet ediyor. Ve bu zehirli ve ölümcül bir ok. Vurduğu kişiyi öldürüyor. Ama Chiron'un babası Zeus bir tanrı olduğu için Chiron yarı ölümlü. Dolayısıyla bu ok onu öldürmüyor, süründürüyor. Ne yaparsa yapsın acısını dindiremiyor ve böylece Chiron aynı yerden ikinci kez yara alıyor aslında. Annesi de belden aşağısı at olduğu için onu istememişti. Oradan zaten bir duygusal yarası vardı. Şimdi de aynı yerden fiziki bir yara aldı. Ve bu yarayla yaşamak zorunda Chiron. Ne iyileştirebiliyor onu ne de ölebiliyor. Ama sürekli uğraşıyor. İlaçlar, iksirler, işte bir sürü şifa yolu öğreniyor. Ve zamanla Chiron o kadar çok uzmanlaşıyor ki bu konuda. Zamanla insanlar gelip kendi yaralarını nasıl iyileştirebileceklerini soruyorlar ona. Chiron'un bu konuda o kadar mesaisi var ki hepsine yardım edebiliyor. Şifa dağıtıyor. O yüzden Chiron'a yaralı şifacı deniyor. Herkesi iyileştirebiliyor. Bir yolunu bulan kahramanımız neticede kendine çare bulamıyor ve tanrılara gidip diyor ki beni öldürün, bu böyle olmaz. Tanrılar diyor ki yani teknik olarak mümkün değil, sen yarı tanrısın, serde ölümsüzlük var. Tamam diyor, o zaman ben ölümsüzlük hakkımı Prometheus'a veriyorum, onu azat edin, beni alın. Prometheus da insanlığı ateşe götürdüğü için cezalı o sıra. Neyse, Chiron kendini onun için kurban ediyor. Prometheus özgürlüğüne kavuşuyor. Tanrılar Chiron'u gökte bir takım yıldızına çeviriyor. Şimdi bu hikaye farklı farklı anlatılıyor tabii ki. Detaylar değişiyor. Ama beni en çok etkileyen şey Şiron'un çocukluktaki en derin yarasının, çirkin bulunmasının, istenmemişliğinin, öteki olmasının onda açtığı duygusal yaranın fiziki görünümünü yetişkinlikte deneyimlemiş olması ve onu şifalandırmak için uğraşırken de başkalarına şifa olması. Ya, mitolojik hikayeler zaten çoğu zaman acımasızca bitiyor, o yüzden sonuna takılmıyorum. Hikayenin asıl burası benim kalbime değdi. Çünkü Şiron'un mitolojide olduğu kadar astrolojide de yeri var ve doğum haritalarımızdaki Şiron'un konumu bizim en derin yaralarımızı anlatır bize. Hepimiz yaralıyız. Bu bir gerçek. Ama iyi haber şu, hepimizin içinde bir şifacı olma potansiyeli var. Kendimizi iyileştirmeye, yola çıkmaya cesaret edersek o potansiyel de açığa çıkmaya başlıyor. Ve bunu yaparsak Şiron'un hediyelerini işte yaklaşık 50'li yaşlarımızda alıyoruz gibi söyleniyor. Tabii ki kabaca bir sayı bu. Ama ilerleyen yaşlarda çok derin bir yara olduğu için ve insanın kendini tanıması da bir ömür aldığı için çok ilerleyen yaşlarda o en derin yaramızla temas edebiliyoruz ve o zaman onu şifalandırabiliyoruz diye anlatılır. Ve Şiron döngüsü orada şifalanır aslında, daha ilerleyen yaşlarda. Ama ondan önce de önemli bir yolculuğumuz var. Satürn döngüsü. Bu gezegen döngüsünü 29,5 yılda tamamlıyor. Yani hayatın döngüsel ritmi burada da karşımıza çıkıyor yani. Bu arada astrolojinin Satürn döngüsü dediği şeyle psikolojinin 30 yaş sendromu dediği şeyin üzerimizdeki etkileri çok çok benzer. Kendinle olan başta olmak üzere tüm ilişkilerin sorgulanması bu dönemin göbek taşı. Anne ve babayla, ben ne kadar onların ait olduğunu düşündüğün sosyal sınıfla, bu insanlar gerçekten benim insanlarım mı? Yaptığın işle, bu iş gerçekten yapmaya geldiğim iş mi? Bedeninle, bu bedenle mutlu muyum? Parayla, arkadaşlıklarla, beslenmeyle, yani hemen hemen her konunun masaya yatırılması, gerçeğin aranması, normalin sorgulanması ve pek tabii bazı iplerin ve bazen de kayışların kopmasıyla neticelenen bir dönem. Satürn Yunan mitolojisinde zaman tanrısı Kronos olarak geçer ve karmanın efendisi diye tasvir edilir. Çünkü Satürn bize kaçtığımız, görmezden geldiğimiz, yüzleşmek istemediğimiz yaşam konularıyla ilgili bir yetişkin gibi sorumluluk almamızı, kendimizi disipline etmemizi ve harekete geçmemizi söyler. Bir çocuk gibi sızlanıp durursak, şikayet edip başkalarını suçlarsak büyümeyi erteleriz. İlk Satürn döngüsü o yüzden yetişkinliğe attığımız ilk adımdır. Bir yerde şöyle yazıyordu: Satürn'ü sizi uyandırmaya çalışan alarmlı bir kozmik saat gibi düşünün. Kesinlikle çok iyi bir tanım. Çünkü hakikaten de kaçtığımız şeylerin üzerine gitmemiz için böyle bizi zorlayan, ciddi ama şefkatli de bir öğretmen gibi çalışıyor Satürn. Ve sınavı da, ödülü de büyük. Eğer hayatınızda böyle sizi aşağı çeken bir bağımlılığınız, inancınız, ilişkiniz, korkunuz, vesveseniz, yani artık size hizmet etmeyen bir işiniz ya da ilişkiniz varsa muhakkak bunu görmenizi sağlayacak karmik döngüler yaratıyor. Mesajı almanız ve harekete geçmeniz için, yapmanız gerekeni yapmanız için sizi zorluyor. Eğer uyumuyorsanız, çevrenizde, hayatınızda, kendinizde olup bitenleri farkındalıkla gözlemleyen bir yaşamınız varsa bu çağrıyı duymamanız mümkün değil. Şüpheye mahal vermeyecek kadar bangır bangır geliyor çünkü 30 yaş çıkmazı. Eğer güvenlik ihtiyacımız, korkularımız, derin duygusal yaralarımıza pabuç bırakmadan korka korka da olsa kendimize hizalanırsak, her şey geçtiğinde elimizde daha güçlü, başkalarına bağımlı olmayan bir kendimiz olur. Kalbimiz açılır ya ve büyük ihtimalle de başımıza geleceğinden korktuğumuz o şeylerin çoğu başımıza gelmez. Çünkü kaygı zihnin yarattığı bir acı sadece, gerçek değil. Yola çıkmayı seçmek zihne değil kalbe hizalanmak demektir ve kalbe hizalı prensesler gitmeleri gerektiğinde giderler. Satürn döngüsü kendimize yetebilmeyi, kendi sorumluluğumuzu almayı kafamıza vura vura öğreteceği için giderken de bizlere ödülü büyük bir yaşam bırakacaktır. Bu arada sınavların ağırlıkla hangi konularda geleceğiyle ilgili de Satürn'ün doğum haritanızdaki konumuna bakabilirsiniz. Nerede konumlandığı ile ilgili. Benim haritamda mesela Satürn ikinci evde. Yani kaynaklar, iş ve para evimde ve ben kendi döngümde mesleğimi bıraktım. Satürn bu arada olduğu yere kısıtlama getirir ki kısıtlayarak zorlar sizi, oradan daha güçlenerek çıkın diye. Hangi evdeyse o alandaki bozuk ve işlevsiz yapıları kırıp döker ve kendi doğanıza uygun yeni bir yapı kurmanız için sizi zorlar. O konuda sizi başkalarına bağımlı olmaktan kurtulmanız, sorumluluk alıp kendi kendine yetebilir hale gelmeniz için hırpalar durur. Aynen şu an bana yaptığı gibi ve ben de şu an bu bölümü kaydederek Satürn'ümün benden istediği gibi kendi doğama uygun bir kaynak yaratmak için sorumluluk alıp çalışıyorum. Bu arada aynı döngü içinde evlendim ve taşındım da, yani tek bir alanda da dönüştürmüyor canına yandığım. Yani evet, Satürn kısıtlıyor, zorluyor, tokatlıyor. Ama bu zorluğun içinde de kim olduğumuzu keşfetmek, kalıcı, sağlam, gerçek ve kendi doğamıza uygun işler yapmak ve kimseye bağımlı olmadan kendi kendimize yeterli hale gelmek adına büyük fırsatlar gizli. Çünkü kimse zaten evinde rahat rahat otururken kendini keşfetmeye çıkmaz. Şimdi Satürn nasıl bize hayatımızdaki tıkanıklığı gösterip bizi o tıkanıklıkla uğraştırıp sonunda da hayatımızın daha ferah bir halini hediye ediyorsa, Şiron da aslında bunu misliyle yapıyor. Ama Şiron'u çözmek Satürn'ü anlamaktan çok daha zor. Çünkü yaralar derin seneler kadar. O yüzden Şiron'un işaret ettiği yarayı iyileştirmek biraz daha ilerleyen yaşlarda mümkün oluyor. Çünkü görmesi zor. Yani haritamızda Şiron'un olduğu yer biraz kör noktamız gibi çalışıyor. Kendimizi yaralayıp durduğumuz ama sorunun da ne olduğunu bir türlü göremediğimiz için aynı kısır döngüde dönüp durduğumuz konuyu anlatıyor. Böyle bebeklerin bıngıldağı olur, bilir misiniz? Onun gibi düşünün. Bilmeyenler için doğduktan sonra böyle başlarının tepesinde yumuşak bir yer oluyor ve oraya katiyen dokunmamanız gerekiyor. Yani ölümcül bir yer. Zamanla işte orası sertleşiyor ve tehlike geçiyor. İşte Şiron'un temsil ettiği yara da o tür bir şey. Bebeklerin bıngıldaklarını göremedikleri gibi biz de en derine gizlenmiş korkumuzu göremiyoruz ve bir süre sonra, genelde hayatın ikinci yarısından sonra oluyor bu, belli bir bilgeliğe ulaşınca burayla artık yüzleşip onu şifalandırabiliyoruz. Artık hayat içinde elimizi kolumuzu bağlamasından, aynı konuların içinde tekrar tekrar sınanmaktan azat oluyoruz. Yani bıngıldak sertleşiyor, tehlike geçiyor. Şiron'un haritamızda, doğum haritamızda bulunduğu yere göre de şöyle şeyleri anlıyoruz. Kimimiz kendi tepkisini gösterirse sevgi alamamaktan korkuyor. Kimimiz konuşursa cahil bulunmaktan korkuyor. Kimisi risk alırsa bütün parasını kaybetmekten korkuyor. Kimimiz ortaya çıkarsa alay edilmesinden. Kimimiz de aşık olursa kendini kaybetmekten korkuyor. Yani korku dediğimiz şey ne kadar mantıksız olursa olsun çok içeride bir yerden bizi yönetebiliyor. Eğer onun farkında olmazsak. Çünkü yani şöyle düşünün, bu temalar böyle bir bilinçaltı kalıbı gibi hayatın içinde kendini tekrar edip duran temalar. Devamlı bizim karşımıza benzer olayları getiren şeyler. Bunu anlamak neden önemli? Yani Şiron'u anlamak, Şiron'un olduğu yeri, nereden yaralandığımızı anlamak neden önemli? Çünkü o bahsettiğim hayatın cesaret çağrısını duyduğumuzda, ne kadar hareket etmek istersek isteyelim, ruhumuzun en derin korkusu bizi olduğumuz yere sabitleyebilir. Yani siz yola koyulma zahmetini göze alsanız bile duygusal dünyanız izin vermeyebilir. Bunun farkında olursak, hani şıp diye çözemesek, şifalandıramasak bile, en azından bilinç dışında neyin korkusunu taşıdığımızı bilmek bize farkındalık katacaktır. Korkuyla ilerlemeyi öğretebilir mesela ve o en başta bahsettiğim o hiçbir yere sırtını dayamayan güven de buradan gelebilir. Çünkü çoğu zaman böyle kır karamiler gibi kılıçları kuşanıp çıkmıyoruz yola. Genelde bacaklarımız titreye titreye yol alıyoruz aslında. İnsan olmanın kırılganlığı burada zaten. Ve yani ben hayat boyu hep herkesin öyle astığı astık, kestiği kestik ilerlediğini sandım. Ve o yüzden kendi titreyen bacaklarım kendime çok zavallı göründü. Ya herkes niye yolunu böyle tıkır tıkır, patır patır, bam güm yürüyor da ben bu kadar korkuyorum, bu kadar zorlanıyorum diye kendimi yargılayıp durdum. Eğer şu an bunu dinleyen arasında bunu yapanınız varsa, lütfen müşteri olun cicim. O işler öyle değil. Herkes kendi hayatının acemisi. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi biz yeni bir hayatın acemileriyiz. Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor. Şiirimiz, aşkımız yeniden. Son kötü günleri yaşıyoruz belki. İlk güzel günleri de yaşarız belki. Bu şiiri Cemal Süreyya'nın kendi 30 döngüsünde yazdığından neredeyse eminim. Çünkü şiiri şöyle bitiriyor. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. Ya ne büyük özgürlük ya. Kırıldık demek. Kırıldık ulan. Kırıldık. Ya oh, bunu saklamak zorunda olmamak, kuyruğu dik tutmakla oyalanmamak, yolda yürürken bacaklarının titremesiyle barışmak yaşasın ya. Kafanın içinde aldıma verdime ince hesaba girmeden kalbin çağrısını duymak, dinlemek. Kimse arkanda durmasa, destek olmasa, onaylamasa dahi, hiç mantıklı görünmese bile kalpten gelen çağrının peşine düşmek yaşasın. Bölümü bitirmeden sözü bir de Nazım Hikmet'e vermek isterim. Yani çünkü bana kalsa tüm sözleri şairlere vermek isterim. Çünkü gerçekten her konuda fiyakalı bir lafları var neredeyse. Hem estetik hem didaktikler bir şekilde. Yani daha ne olsun. Şöyle demiş Nazım Hikmet. Yolculuklar başlamaz yürek çağırmasa. Akıl yorulabilir, yılabilir ama yüreğin sırtı gelmez yere. Gördüğünüz gibi iki dizede açıkladı yarım saattir konuştuğumu. Yani şiir biraz da magic gerçekten. Bu arada bu bölümün ismi Melih Cevdet Anday'ın Rahatı Kaçan Ağaç şiirinden geliyor. Önceki bölümün ismi de Küçük İskender'in bir şiiriydi ama söylemediğim için kimse anlamamış. Tabii ki kimsenin kendi kişisel antolojisine kimse karışamaz. Ama ben bunlar anlaşılsın istediğim için artık açık açık söyleyeceğim. Üçüncü bölümün ismi de bir Adamlar şarkısında geçiyor. Ne yapayım, seviyorum böyle antin kuntin işleri. Ama Mali dedi ki bu bölüm için, yani bu referansı Melih Cevdet Anday'ın kendisi bile anlamaz. Anlaşılsın istiyorsan söyleyeceksin. O yüzden ben de referanslarımı açıklayacağım. Ta ki herkes bir gün şiir okuyana kadar. Şaka yapıyorum tabii ki. Herkes her şeyi yapmakta özgür. Geçen bölümün sonunda da roman okuyun diye buyurmuştum. Bu bölümde şiir diye tutturdum. Gerçekten bir edebiyat misyoneri olma yolunda ilerliyorum. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Hayat, canım dinleyicilerim, prenseslerin rahatını zaman zaman kaçırır. Ama kalbe hizalı prenseslerin sırtı gelmez yere, diyor ve ekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.